Çiçekler.
Dolayısıyla adımız da
yemeklere, yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sevgili dinleyicilerimiz, program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sebiha Tan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor, hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Nazlı bir hayal değil, bizim çarşıdan aşığımdı o. İmbatında ve bu sesinde o, canım İzmir'in. İşleli bir rüya değildi ki, bizim çarşıdan aşığımdı o. Süzülürken mehtabı kuşanmış, kemer altı güzelim. Tek tek tek basaraktan, göz göz göz süzerekten. Tek tek tek basaraktan, göz göz göz süzerekten. Sakız yalılara sormalısınız ah o günleri. Tutuşur denizi Bostanlı'da o, canım İzmir'im. Belki karşı yakadan gelirdi o, bizim çarşının göz bebeğiydi. Belki de güzel yalıdan gelirdi, kemer altı güzelim. Tek tek tek basaraktan, göz göz göz süzerekten. Tek tek tek basaraktan, göz göz göz süzerekten.
İçimizden biri. Hayatın Sesleri içimizden biri köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bugüne kadar birçok karma ve kişisel sergi açan emekli TRT personeli fotoğraf sanatçısı Tahir Uzun bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evinize hoş geldiniz.
Sağ olun,
demek daha
sağ
doğru
olun.
Bir ifade olur sanırım. Çünkü yıllarınızı
ederim.
Verdiniz bu evet. Özel kuruma. Neler yaptınız o günden bu yana? Çok kısa anlatır mısınız dinleyicilerimize?
1976 yılında girdiğim kurumda 3 yıl önce emekli oldum. Yaş haddinden emekli oldum. Çok güzel günlerim geçti. Bu kurumun kıymetini bilmenizi rica ederim. Çünkü çok güzel bir kurum. Güzel günlerimiz geçti. Yıllardır fotoğrafla uğraşıyorum. İlk başladığım analog makineyle 1968-69 yılında Lübitel marka, şu anda üretilmediği için ismini söylememde mahsur yok. 6'lık bir makineyle başladım. Sonra diğer markalar devam etti. 2004 yılında dijital fotoğrafın yaygınlaşmasıyla beraber dijitale geçtim ve fotoğraf çekme dijitalde biliyorsunuz daha da kolay. Beğenmediğinizi silme şansınız var. Onun için dijital fotoğrafla beraber fotoğraf çalışmam arttı. Ankara'da 7 mahalleyi çekerek, 7 mahallenin kapılarını, sokaklarını çekerek, şu anda değişmiş olan sokaklarını çekerek güzel bir arşiv hazırladım. Onu sergiye dönüştürdüm.
Kaç yılıydı bu fotoğrafları çektiğiniz yıl?
Bu fotoğrafları çektiğim yıl 2007-2008 yıllarıydı ki Ankara'nın Hacettepe, Hamamönü vesaire gibi yerleri, Hacı Bayram'ın bölgesi değişmemişti. Hı hı. Eski hallerini çektim. Evet, daha evet. Sonraki yıllarda da yeni hallerini çektim.
Ben tam da onu sormak için bu soruyu yönelttim. Evet. Çünkü 2007 üzerinden 13 yıl geçmiş. Evet, 2020 yılındayız. O 13 yıldaki değişimi bizzat sizin fotoğraflarınızda görebilmemiz mümkün.
Tabii. Bunları özellikle fotoğrafta, şimdi bu arşivleme olayı da çok önemli. Zamana tanıklık yapıyorsunuz. Evet. O sokakları çekiyorsunuz, değişiyor. İnsanları çekiyorsunuz, değişiyor. Eski fotoğrafları aldığınız zaman, özellikle İstanbul'da çekilmiş fotoğrafları, fotoğrafın kalitesine kesinlikle bakmazsınız. Değişmiş olan mekana, evet, değişmiş olan insanlara bakıyorsunuz.
Bu tip arabalar mı varmış eskiden? Evet. Evler böyle miymiş?
Hatta Türk filmlerini seyrederken bile öyle, evet, fotoğraf evet, aynı şekilde. Kapadokya'da özellikle çalışıyorum. Burası benim doğup 11 yaşıma kadar büyüdüğüm yer. Uçhisar kasabasında doğdum, büyüdüm. Oradaki eski durumlarını çekiyorum. Kayalar bile eskiyor, inanın. Eskiyor, yıpranıyor.
Aşınıyor.
Dolayısıyla bu aşınma, daha sonraki çekişlerde bu farkı görebiliyorsunuz. Şimdi yeni turizmin artmasıyla beraber bir eksi olarak söyleyelim. O doğal görüntüler bozuluyor. Yapılaşmalar oluyor. Yapılaşmalar bir şekilde, düzgün yapılaşmalar olsa bile,
silüeti
biraz daha
bozuyor,
silüeti bozuyor. İstenmeyen şekillerde yapılar oluşuyor. Dolayısıyla bir köy havasından bir bakıyorsunuz turistik bir yöre havasına giriyor. Onun için eski hallerini çekiyorum, yeni hallerini çekiyorum ve bunları arşivliyorum. Bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Şu ana kadar iki tane kitap hazırladım. Birisi Kapadokya Renk Ahenk, bir tanesinde Doku Ritim Uyum. Şu andaki elimdeki Doku Ritim Uyum kitabı şu anda maketi hazırlanmış durumda. Bunların 70 tanesi Kapadokya'daki Doku Ritim Uyum'la ilgili fotoğraflar. Bir 70 tanesi de Türkiye'nin değişik yerlerindeki çekmiş olduğum Doku Ritim Uyum'la ilgili fotoğraflar. Bununla beraber Ege bölgesinden başlayarak Fethiye'den devam edip Finike'ye kadar ören yerlerini, yani Likya yolunu çektim. Bunları proje proje hazırlıyorum. Hazırlayıp arşivliyorum. Tabii dijitalde olduğu için hard disklerde arşivleme imkanı daha fazla. Daha kolay. Evet. Daha kolay. Onları yapıyorum. Emekli olduğum için bunların tasnifini yapıyorum. Kitaplarda fotoğraflarım yayınlanıyor. Bundan mutlu oluyorum. 2015 yılında Anıtkabir Fotoğraf Yarışması yapılmıştı. Anıtkabir Fotoğraf Yarışması'nda hazırlamış olduğum, çekmiş olduğum Etnografya Müzesi'nin, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Ankara'ya nakledildiğinde ikametgahı olan Etnografya Müzesi'nin önünden Anıtkabir'i çektim. Ve o fotoğrafım Anıtkabir Fotoğraf Yarışması'nda birincilik kazandı. Daha sonra bu fotoğrafım Stockholm'de Türkiye'yi tanıtan fotoğrafların içerisinde yer aldı ve sergilendi.
Ne güzel.
Bu tür çalışmalar mutlu ediyor.
Şu an bizim önümüzde olan, sevgili dinleyiciler, Doku Ritim Uyum kitabı. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi siz bu güzergahları kendiniz belirlediğinizi ifade ettiniz.
Evet.
Bu kitabın ya da işte bu albümün konusu doku olsun, ritim olsun, uyum olsun. Bunun da mı siz belirliyorsunuz, yoksa fotoğrafları çektikten sonra mı isimlendirmek daha kolay?
Şimdi fotoğrafları önce bir geziye çıktığım zaman ayrım yapmaksızın çekiyorum. Daha sonra bunları kategorize ediyorum. Doku ritmi uyanlar, manzara olanlar, daha da ilerisi mesela bir program dahilinde bir çalışma daha yapıyorum. Ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. Medusa Başı. Ege bölgesinden Akdeniz'e kadar seyahat ettiğimde lahitlerin üzerinde Medusa başını gördüm. Tesadüftür dedim. Açıkça detaylı da Medusa'nın kim olduğu, ne olduğu ile ilgili bilgim yoktu. Bunları çektikçe lahitlerin üzerinde gördüm, masklarda gördüm falan. Medusa'nın ne olduğu ile ilgili araştırma yaptım. Medusa'nın başı kesildiğini, başından akan kanın kimilerine göre iksir, kimilerine göre zehir olduğunu öğrendim. Yılan başlı kız biliyorsunuz Medusa. Lahitlerin üzerine iksir anlamında korusun mezardaki kişiyi, lahitte yatan kişiyi korusun diye rölyef olarak işlendiğini gördüm. Dolayısıyla Türkiye çapında bir araştırma yaptım. Şu ana kadar gördüğüme ve araştırdığıma göre benden başka da bu konuya eğilen olmamış. Türkiye'nin değişik yerlerinde Uzunca Burç'tan Silifke'ye, Apollon Tapınağı'na kadar çok değişik yerlerde rastladım. Bunlardan bir çalışma yaptım. Bunu bir gösteri haline getirdim. Şu anda böyle bir çalışmanın da ayrıca devamını yapıyorum.
Kolay gelsin. Aslında anlatırken bile inanın gözleriniz parlıyor. Evet, o kadar heyecanla anlatıyorsunuz ki. Fotoğraf çekmek böyle bir duygu demek ki. O heyecan işin içinde olması gerekiyor.
Çok güzel bir fotoğraf çektiniz. Bir geziye çıktınız. Beklemediğiniz anda bir şey çektiniz. Eve gelirken çok değişik duygularla geliyorsunuz. Hemen gideyim bilgisayara bakayım, bilgisayara takayım. Daha bir farklı nasıl görürüm, nasıl çekmişim diye. Hele bir de gördüğünüz zaman büyük bir zenginlikle arşivliyorsunuz. Bunlar değişik duygular.
Evet. Şu da çok önemli. Dediniz ki önce dijital makineler yoktu. Analog makinelerle başladım. Benim şöyle bir şey başımdan geçmişti ve gerçekten çok aslında üzüldüğüm bir anımdı. Paylaşayım sizlerle. Öğrencilik yıllarımda İstanbul gezisi yapıyoruz ve gerçekten fotoğrafa biz de öğrencilik yıllarında merak saldık. Elimizde tabii analog makineler var ama tabii çok da hakim değiliz makinelere. Fotoğrafları çektik. Sanıyorum 20 poz muydu, 40 poz muydu hatırlayamayacağım.
30-35 pozdu.
Sonrasında tabii her bastığımızda o klik sesini duyuyoruz ama çekip çekmediğimizin farkında değiliz. Sonrasında tabii o tab ettirmeye gittiğimizde ne yazık ki hazin sonla karşılaştık. Fotoğraf makinesinin içinde film yokmuş ve biz bundan haberdar değilmişiz. O kadar çektiğimiz kare ziyan oldu ve o kadar üzülmüştük ki.
Analog makinelerin maalesef o sıkıntısı var ve bir de çektim diyorsunuz, filmi takıyorsunuz. Film tam takılmamış oluyor. Onu. Sarıyorsunuz, sarılmamış oluyor. Bir onun heyecanı da şöyle güzeldi. Çektiğinizi anında göremiyorsunuz. baskıdan çıkıncaya kadar. Evet. Ya karanlık odaya kendiniz sokuyorsunuz. Tabii o bilginiz varsa, yoksa baskıya veriyorsunuz. O da ayrı güzeldi ama şimdi beğenmediğinizde anında silebiliyorsunuz. Daha değişik, parlak olmuş diyorsunuz. Diyaframı düşürüyorsunuz ya da yükseltiyorsunuz.
Ayarlamayı anında yapabiliyorsunuz.
Titremiş diyorsunuz, tripod kuruyorsunuz. Bunun için çok daha güzel. Bir de şu anda fotoğrafın devamı olarak Kapadokya bölgesinde her sabah biliyorsunuz Kapadokya'da balonlar kalkıyor. Evet. Her sabah balonlarla beraber Uçhisar'dan gidiyorum. Uçhisar'da da evim var. Yaz ayları çoğunlukla orada duruyorum. Gidiyorum. Balonlar kalkmadan bir yere konuşlanıyorum. Balonların ne tarafa gideceğini rüzgarın esmesi yönünden tahmin ediyorum.
Ama tabii siz o tarafa, şanslısınız o bölgede doğup büyüdüğünüz için.
Bir toprak atmasıyla ne tarafa rüzgarın eseceğini, balonların nereye gideceğini biliyorsunuz. Ve oraya konuşlanıyorum. Oradan balonların timelapse gibi görüntülerini çekiyorum.
Oradan kalkıyor. Bir teknik?
Diyaframı açık tutmak, yani normal film çekmek şeklinde, timelapse şeklinde değil, film çekmek şeklinde. Bunu daha sonraki dönemlerde hızlandırarak televizyonlarda gördüğümüz özellikle dizilerde mekanları ve zaman akışını gösterebilmek için hızlandırıyorlar. Onun gibi. Onun için o tür bir 100 civarında farklı vadide balon çekmişim. Şu anda onların ayrıca bir kurgusuyla meşgul oluyorum.
Evet, bu kitabın içinde de var, gördüm ama bir tanesi çok ilginç geldi. Sanki yukarıdan çekilmiş gibi balon. O nasıl oldu? O fotoğraf nasıl çekildi?
O yukarıdan, balondan çektim.
Ha, siz başka bir balondaydınız.
Başka bir balondaydım.
Alttaki
evet,
başka
evet,
bir balonu
evet,
çektiniz. Çok evet, güzel. Dronlarla çekim yapıyor musunuz?
Şimdi,
o geldi bir an aklıma.
Biliyorsunuz dronum yok. Bir de şöyle, biliyorsunuz Köroğlu döneminde tüfek icadı oldu, mertlik bozuldu denirdi. Aynı şekilde şimdi drone çıktıktan sonra ben bu Kapadokya bölgesinde özellikle kayaların üzerinden oradan oraya oradan oraya vadileri geçerek bir kareyi bulabilmek için çok zaman harcıyorum ama drone'la istediği yüksekliğe çıkarak istediği açıdan çekebiliyor. Fakat ben
aynı tadı vermiyor.
Aynı tadı
değil mi?
Vermiyor. Ben çektiğimin daha kıymetli olduğunu çünkü harcadığım emeği biliyorum. Ve fotoğraftan anlayan kişiler de onun önemini hissediyorlar, biliyorlar. Onun için yaşımız nereye kadar gider bilmiyorum ama yaşadığımız sürece fotoğrafa devam diyorum.
Yaşınız daha çok genç Sayın Uzun. Ben tabii dinleyicilerimize de küçük bir tüyo vereyim. Tahir Uzun Beyefendi ile birlikte eğer fotoğraf çekmeye giderseniz ki bizim sevgili arkadaşlarımızdan biri o tecrübeyi edinmiş. Hiç durmadığınızı sürekli fotoğraf çekmek için aynı ifade ettiğiniz gibi bir noktadan diğer noktaya tabiri caizse sıçrayarak geçtiğinizi evet, anlatıyorlar.
Şimdi,
hani az önceki evet, o aşka evet, geleceğim, evet, o heyecana evet, geleceğim. Nasıl bir heyecan ve aşka yaptığınız
şimdi
hissediliyor?
Bu heyecanla beraber şu var, fotoğrafta en önemli şey ışık. Fotoğrafta ışığı kaçırmamak lazım, ışığı iyi takip etmek lazım. Örnek, hangi mevsimde Erciyes'in üzerinden doğar, Erciyes'e yakın doğar sabah güneşi, hangi mevsimde nereden doğacağını, nereyi aydınlatacağını çok iyi biliyorum. Ya da güneş ne zaman batar, batarken nereyi önce karanlıkta bırakır
ve nereyi kızartır,
nereyi kızartır, onları biliyorum. Onun için onu kaçırmamak adına bu zamanı iyi kullanmaya
çok önemli değil mi
çok
o
önemli,
anda?
Çok önemli.
Ne kadar süre harcanıyor? Ben biriyle konuştuğumda demişti ki bir günümü bile o fotoğrafı çekmek için harcadığım oldu. O aynı noktada durup
evet,
da demişti.
Şimdi yani yeni gelen birisi için ya da bilmeyen birisi için, ben de bilmediğim bir muhite gitsem, bilmediğim bir yere gitsem aynı şekilde, ama Kapadokya bölgesinde sabah ve akşam çıkıyorum ben. Sabah erken çıkarım, balon yoksa, balonlar değilse uçsardan bir vadiye giriyorum. Kuş seslerini dinleyerek göremeye kadar gidiyorum. Önüme çıkan çok enteresan şeyler olursa çekiyorum. Yoksa oradan binip tekrar arabamın yanına 3-4 kilometrelik vadi yürüyüşünden sonra dönüp geliyorum.
Gezi de zevkli ama
tabii,
fotoğrafı yakalayıp çekmek ayrı bir zevk
tabii,
olsa
şimdi
gerek.
Orada mutlaka bir şeyler buluyorsunuz, önünüze denk geliyor.
Ya da siz o bakış açısıyla baktığınız için
mutlaka,
belki aynı noktadan biz geçsek
tabii,
onu, o kareyi yakalayamayabiliriz veya öyle bir karenin olduğunu farkında olmayabiliriz.
Bu kitapta gösterebileceğimiz fotoğraflar, örnek verecek olursam, yağmur yağdığı zaman Kapadokya'nın kayaları farklı
güzel,
renge girer.
Hemen anlatalım çünkü dinleyicilerimize, görselimizden
evet,
de tabii ki görebilirler ama sevgili dinleyiciler, üst taraf açık kırmızı ve pembe tonları, tam orta kısım beyaz, en alt kısımda kıpkırmızı. Çok enteresan ama bu sanki boyanmış gibi. Hiç
evet,
fotoğraf izlenimini hissedemiyor insan.
Resim,
gerçekten
resim
böyle,
tadında.
Resim tadında
evet,
aynen öyle.
Şimdi Kapadokya'da ben bir ışık olduğu zaman, bir de yağmur olduğu zaman çıkıyorum. Yağmurda kayaların rengi değişiyor. Dolayısıyla buluyorum istediğim rengi. Böyle bir serüven işte, her tarafında koşuşturup duruyoruz.
Kolay gelsin.
Onun
peki,
ötesinde diğer sözünüzü kesiyorum. Ankara ile ilgili çalışmalarımdan hala devam ediyorum. Hacettepe'yi olduğu gibi fotoğraflamıştım. Hacettepe, Hamamönü, ondan sonra Hacı Bayram, İsmet Paşa.
Kale.
Eski halde. Kale de dahil bunun içerisine. Daha sonra bunların yeniden fotoğrafladım. Şimdi bunlar, bugün ben değerlendiremiyor olsam bile, elimde bulunsa bile, bunlar hepsi bir dosya halinde hazır bekliyor. Benden sonra birileri değerlendirir. Çünkü fotoğraf zamana iz bırakmak anlamında düşünüyorum ben. Mesela Ankara'nın 1954-56 yıllarında terk edilmiş bir mahallesi var. Numune Hastanesi, Anafartalar Caddesi, Saman Pazarı ve Denizciler Caddesi'ndeki arasındaki mahalle Burası İstiklal Mahallesi. Eskiden Yahudi Mahallesi'ymiş. Daha sonra bunlar ayrıldıktan sonra daha fakir aile gruplarının yerleştiği yer. Ama o dönemki yapılar eskise bile hala duruyor. Hı hı. Sürekli yıkılmakta. Bunların ben bir 10 sene önce fotoğrafladım. Daha sonra yine fotoğrafladım. Yani bu aradaki bozulmaları gözümle gördüm.
Bu amatör fotoğrafçılık konusunda dernekler çok aslında çalışma, önemli çalışmalar yürütüyorlar. Evet. Sizin de var mı derneklerle bağlantınız?
Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği, FSK, orayla ve Anadolu Fotoğraf Derneği'nde üyeyim. Bu fotoğraf derneklerine gidiyorum. Zaman zaman seçici görevini yapıyorum. Bir üniversitenin birinde bir belgesel hocası arkadaşım vasıtasıyla o okulda kendisi belgesel hocası. Belgesel derslerinde fotoğrafta ışık, fotoğrafta kompozisyon derslerini bana ayırıyor bir gün. Hı hı. Gidip orada ders veriyorum. Bunlar herhangi bir maddi karşılığı olmayan ama manevi olarak huzur veren, birilerine faydalı olduğumu hissettiren çalışmalar.
Ne kadar güzel eğitimci yönünüz de aslında ortaya çıkıyor böylelikle. Amatör fotoğrafçılıkla uğraşan genç kardeşlerimize önereceğiniz noktalar olur mu bu alanda?
Çok iyi bir soru. Öncelikle bundan başlasam daha iyi olurmuş. Önce fotoğrafı çekmek isteyende heves olacak, istek olacak. İkincisi kompozisyon dersleri alacaklar. İlla ki bir derneğe falan gitmeye de gerek yok. Şimdi Sabit Kalfagil, Profesör Sabit Kalfagil'in ve diğer hocaların şu anda kitapçılarda satılan kompozisyon kitapları var. Kompozisyon nedir? Fotoğrafta kompozisyon, fotoğrafta ışık, fotoğrafta denge, bunların anlatıldığı kitaplar. Oralardan önce bunları çalışıp sonra bir makine edinirlerse çok iyi olur. Tamam, telefonlar da var. Şimdi oraya da gelelim. Hı hı. Şimdi çok iyi telefonlar var. Güzel fotoğraf çeken. Ama fotoğrafı telefonla da çekilse, makineyle de çekilse bir hatıradan çok biraz daha sanatsal kaygıyla çekmekte fayda var.
Yani o tadı o makineye dokunarak yaşasın istiyorsunuz gençler, öyle mi?
Evet. Önce benim 1969-68 orada üstten bakma 6 altılık bir makinem vardı. Şimdi üretilmeyen. Bununla bir gün Süleyman Demirel bir çimento fabrikasının açılışındaydı. Biz de oradaydık. Demirel'in yanına kadar, ben de lise öğrencisiyim, yanına kadar gidip, o zaman herkeste fotoğraf makinesi de yok, çekmiş olmak bile bana hala o heyecanı hatırlatır. Küçük bir makine edindim ben önceleri, dijital başladığı zaman. Kemerime takıyordum. Çünkü fotoğraf, iyi fotoğraf nerede denk gelir, ne zaman çekilir hiç belli olmaz.
Çünkü, bu da önemli bir nokta gençlerimize. Yanlarından ayırmayacaklar. Yanlarından ayırmayacaklar.
Bayanlarımız çantasında bulunacak. Daha sonraki dönemlerde gezilerle devam ettiğim zaman ya da iyi fotoğraf çekme ihtiyacı hissettiğim zaman tabii makinamı geliştirdim. Daha iyi makinalar, daha kaliteli makinalar aldım. Küçük makinayla da o kadar enteresan şeyler çekmişim ki. Şimdi tabii hepsini arşivlediğim için iyi ki çekmişim diyorum. Daha sonra kaliteli şeyler çekmeye başladığınız zaman yeterli olmuyor. Hı hı. Önce kompozisyon, önce heves, sonra kompozisyon, sonra bir makina edinmeleri gerekir.
Evet, her şeyin başı heyecan ve heves.
Tabii, tabii.
Aşk eğer bir anlamda bir alana gerçekten büyük sevgi duyuyorsanız, işte sizin gibi yıllar ben sonra bunu belki 60, meslek haline getirebilirsiniz.
68 yaşımda olmama rağmen fotoğraf deyince yine gözlerim parlıyor, yine sesim titriyor.
Biliyorum, hissediyorum. Siz şu an konuşurken de o hissiyatı alıyorum. Evet. Gerçekten çok güzel bir duygu oldu, bana geçiyor. Evet. Bu arada sevgili dinleyicilerimize de hatırlatmış olalım. TRT Kurumu değerli konuğumuzun Sayın Tahir Uzun bir belgeselini çekti, öyle değil mi?
Evet,
25-26 evet. Dakikalık. Çok kısa ondan da bahsedelim son
evet,
dakikalarımızda.
Belgeselde Cemalettin İrken, Sayın Cemalettin İrken yönetmeliğinde bir 25 dakikalık Anadolu'nun Gözleri serisinden bir belgeselimi çekti. Anadolu'nun Gözleri Kapadokya şu anda mevcut. İzlemek isteyenler izleyebilir. Buradaki görüntülerin hiçbiri arşivden değil. Tamamını yönetmen ve ekibi çekti. Çok güzel bir Kapadokya belgeseli oldu. Orada benim fotoğraflarıma, geçmiş yıllarıma, Onlardan söz ettik.
Evet, aslında bu anı ve hem Kapadokya'yı hem de sizin fotoğraf mutluluğunuzu ve güzelliğinizi de TRT ekranlarından izlemiş oldu sevgili dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz. Tabii ki YouTube üzerinden de yine siz de eğer merak ediyor ve bakmak istiyorsanız Anadolu'nun
Gözleri Kapadokya.
Kapadokya isimli bu özel belgeseli izleyebilirsiniz diyelim ve size çok teşekkür edelim Sayın
Ben Uzun. Teşekkür ederim.
Bugün bizimle olduğunuz için o heyecanı, ben o amatör ederim. Fotoğrafçılık heyecanını bizlere yaşattığınız için.
Benim yıllarımı verdiğim kuruma davet edip bu konuşmayı yaptığınız için, bu mütalaa yaptığınız için çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz.
Yeah.
koronavirüsle mücadele kapsamında evde kalıyoruz. Evde geçirdiğimiz zamanı dolu dolu değerlendirebileceğiniz bazı etkinlikleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT İşbirliği ile yeni bir uygulamaya imza attı. 24 Mart 2020 tarihinde başlayan Sanat Heyecanı Evimizde etkinlikleriyle daha önce kayıt altına alınmış birçok konser, tiyatro oyunu ve opera eseri evlerimize konuk oluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Etkin Kütüphane Evinizde etkinliklerini başlattı. Hazırlanan zengin içerikle oluşturulan online aktivitelere Twitter'dan @kutuphanedeyiz, Facebook ve Instagram'dan @kutuphanedeyim, YouTube'dan kütüphanedeyim hesapları üzerinden canlı olarak ulaşılabilir. Kütüphanem Cep'te mobil uygulamasıyla 15 yaş üstündeki vatandaşlarımız e-devlet entegrasyonu sayesinde kütüphanecilik işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ayrıca 22 bin e-kitaba da bu uygulama üzerinden erişebilirler. Görme engelli vatandaşlarımızsa konusankitaplik.mkutup.gov.tr adresinden ulaşabilecekleri Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık aracılığıyla sesli kitaplara erişim sağlayabilirler. Kültür ve Turizm Bakanlığı YouTube kanalı aracılığıyla devlet tiyatrolarının oyunlarını izleyiciyle buluşturuyor. Çizmeli Kedi, Mikrop ve Gribik, dünyanın eski zamanlarında gibi çocuk oyunlarının da aralarında bulunduğu oyunlar online olarak izlenebiliyor. Bakanlığın YouTube kanalında ayrıca önemli opera ve bale temsilleriyle çeşitli konser ve etkinlikler de takip edilebilir. Bakanlığın sanalmuze.gov.tr adresinden 3 boyutlu müze turları gerçekleştirilebiliyor. Ankara'daki Kurtuluş Savaşı Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Cumhuriyet Müzesi, Çanakkale'deki Troya Müzesi, Samsun'daki Gazi Müzesi, Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe Ören Yeri, İzmir'deki Efes Müzesi, sanalmuze.gov.tr adresinden ziyaret edilebilir. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı tüm dünya ile buluşturuyor. Vatandaşlarımız gerek kitap tanıtımlarıyla, gerekse dijital konserlerle evlerimize konuk oluyor. Bu etkinliklere de YTB'nin YouTube kanalından ulaşılabilir. Sevgili dinleyicilerimiz, yeni etkinlikler oldukça programımızda sizlere duyurmaya devam edeceğiz. Bizler Hayatın Sesleri ekibi olarak hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Ve diyoruz ki, unutmayın, hayat eve sığar. Sözcükler. Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlata bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, sağ olun, hoş buldum.
Hayatı ve kişiliği ve fikirleriyle bugün Lokman Hekim'i konuşacağız. Sağlıkla ilgili iksir gibi mucizevi ilaçları var. Hı-hı. Lokman Hekim'in gerçekten var mı böyle, örneğin hayatın iksirini bulduğu gibi söylentiler?
Evet, var.
Bu gerçek mi?
Gerçek mi tabii bilemiyoruz ama şöyle bir iddia var. Lokman Hekim 3 tane su diye söylüyor kendine atfedilen sözlerde. Su bulduğu rivayeti var gelenekte Lokman Hekim'in. Bu 3 su ayağa, karna ve başa dökülüyor ve ölüyü canlandıracak kadar etkili iksirler. Rivayet odur ki kendi vefat edeceğini hissedince öğrencilerine demiş ki kendine özel bir kap yaptırdığı söyleniyor. Beni buraya yatırın, ayağıma, karnıma ve başıma şu 3 suyu sırayla dökün. Öldükten sonra önce ayağına sonra karnına dökmüşler ve Lokman Hekim canlanmaya başlarken Yardımcıları o kadar heyecanlanmış ki başına dökecekleri suyu dökerken elleri titremiş ve şişe yere
kırılmış.
Düşüp kırılmış. Dolayısıyla Lokman Hekim vefat etmiş ve sırrı da kendiyle birlikte gitmiş denir. Bu tabii geleneksel ve daha çok masalsı bir anlatım. Lokman Hekim'in hatta hekimlerin var olduğu kesin.
Fakat, bir Lokman Hekim yok mu?
Doğrusu tartışmalı. Bu konuda Ali Haydar Bayat'ın Profesör Doktor Ege Üniversitesi'nden Tıp Fakültesi'nden Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı'ndan bir hocamız kendisi. Bu alanda Lokman Hekim anlatıları üzerine bir çalışması var, bir kitabı var. Oraya baktıklarında dinleyicilerimiz eğer merak ederlerse çok daha ayrıntılı bir bilgi bulabileceklerdir. Görüyoruz ki oradan aslında Lokman Hekim'in kim olduğu çok tartışmalı. Her kültür, Orta Doğu'dan bahsediyoruz aslında kabaca, kendine ait bir Lokman Hekim hikayesi, efsanesi oluşturmuş durumda. Rivayetler arasında Hazreti Eyüp'le akraba olduğuna dair bir rivayet çok güçlü. Dolayısıyla aslında bilinmez bir geçmişten bahsediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de kendisinin isminin geçmiş olması dolayısıyla şifa veren anlamında İslam kültüründe çok değer verilen biri. Ama benzer karakterize özelliklere sahip Yunan kültüründe de var, Romalılarda da var. Benzer bir hekim, şifacı hekim diyebileceğimiz bir karakterin adı bizde Lokman Hekim. Kimilerine göre Arap Yarımadası'ndan siyahi bir kişidir. Bu tür rivayetler var. Anadolu kültüründe daha Horasanlı, daha Kafkasya'dan gelen bir kişi olduğuna dair rivayetler var. Rivayetler çeşitli ama uzun yüzyıllar boyunca Lokman Hekim'in tabibin tabibe tavsiyesi ya da tabibin hastaya tavsiyesi niteliğinde bir takım kitaplarda adı geçiyor. Kiminde kendi yazmış gibi, kiminde yardımcıları yazmış gibi, kiminde bir anlatıcı ben şahidimdir ki Lokman Hekim şöyle şöyle demiştir falan gibi ifadelerle geçiyor. Çok tavsiyesi var ve tavsiyelerinin bir kısmı bugünkü tıbba daha yakın dediğimiz gibi, ama bazıları kaynağı çok belirlenemeyen, daha böyle şifa sözcüğüyle daha iyi karşılanabilecek, sıra dışı bir takım ilhamlarla yürütülen sağlıklandırma yöntemleri. Hikmetli sözleri ahlaka dair, günlük hayata dair, medeniyete dair sözleriyle de çok yer bulmuş kültürde Lokman Hekim'in. Birkaç tanesinden bahsedeyim hemen dinleyicilerimiz için. Örneğin kendisi gibi hekimlik yapacak olanlara tavsiyeleri var Lokman Hekim'in. Bir tanesi şöyle: çok gezeceksin. O yüzden at binmeyi, ok kullanmayı ve uzun yolculukta kendini rahat ettirme yollarını öğren diye başlıyor tavsiyesi. Gezerek çalışacak çünkü hekim. Yolculuğunda bindiğin hayvandan emin ol. Durak yerinde yükünü üzerinden çabuk al hayvanın ve kendi karnını doyurmadan önce onun yemini ver. Bağladığın yerden emin ol, tıpkı her yolcuya söylenebilecek şeyler, ama hangi koşullarda hekimlik yapıldığına dair iyi bir ipucudur. Konağa yaklaşınca, yani konaklayacağın yere yaklaşınca atından in ve yürü. Oraya kadar, konağın önüne kadar atınla gitme.
Aslında şimdiye sanki direkt diyor ki bize, hani gideceğin bir yere otobüsten bir durak önce in de gideceğin yere bir durak kadar yürü der ya genelde bu konuya önem verenler.
Sonra kendi işlerinden önce atını güvenli bir yere bağla. Sakın gecenin ilk saatlerinde yola çıkma. Yani hava karardıktan sonra yola çıkma ilk saatlerde. Gecenin sonlarında da konakla. Dolayısıyla gecenin yarısından sonuna kadar yürüyebilirsin. Yani el ayak çekilince ve insanlar artık ortalıkta değilken gece yolculuk yapacaksan, gece başladıktan birkaç saat sonrasına kadar kendine zaman tanı demiş hekime. Burası da dönemin yaşayışı açısından iyi bir ipucudur diye paylaşmak isterim. Kılıcın, ayakkabın, sarığın, elbisen, su kabın, iğne ve ipliğin, ayakkabı dikiş malzemen yanında olsun. Kendine ve yanındakilere yetecek kadar ilaç al, arkadaşlarına Allah'a asi olmak dışında her hususta uy, yol arkadaşlarına vefalı ol demiş. Bunlar hekimlik yapacak. Dolayısıyla köy köy, kasaba kasaba, neyse artık uzun mesafeleri atla ya da yürüyerek gidecek olan hekime tavsiyeleri. Ama tabii sağlıkla ilgili olarak da günlük hayata dair tavsiyeleri çok fazla. Mesela ilginçtir yine, Hamam yaptıktan sonra, yani yıkandıktan sonra uyuyun diye bir tavsiyesi var. Banyodan sonra yola çıkmayın ya da işte hareket etmeyin. Velev ki bir dakika olsa bile yatarak dinlenin diyor. Hasta olmadan önce hekim çağır. Hekime hasta olmadan önce hürmet et. Hastalandıktan sonra hekim aramak zorunda kalma. Sağlıklıyken ve her şey yolundayken senin bir hekimin olsun demiş ki bu da iyi bir tavsiye. Koruyucu hekimlik.
Evet.
Bugün tıp, sosyolojide tıp alanında çalışan herkesin söylediği gibi devlet ekonomisinde bile kolaylığı sağlayan şey hastalığı tedavi etmekten çok hastalığı geçersizleştirecek koruyucu hekimliğe yatırım yapmak.
Hasta ki, olmadan önceki.
Kesinlikle aşama. Lokman Hekim de zaten onu söylemiş. Miden dolunca tefekkür uyur. Yani fikren tefekkür etmek istiyorsan mideni doldurmamalısın. Tefekkür etmen gereken bir işin varsa ki bu sufizmdeki tefekkürlük gibi, tefekkür etmek gibi bir şey de olabilir. Hayata dair bir şey çözmek üzere bir tefekkür de olabilir, ikisini ayırmamış. Diyor ki tefekkür etmen gereken bir şey varsa mideni bir süre boş bırak. Tokken doğru düşünceler, doğru fikirler insanın aklına gelmez. Hikmet ölür. Ve uzuvlar ibadetten uzaklaşır, mide çok doluyken beden tembelleşir. O yüzden gönül rikkati zail olur, yani kaybolur. O yüzden zaman zaman kendini gün içinde aç bırakarak, mideyi daha doğrusu boş bırakarak aklın ilerlemesini sağla. Asla yapmaman gereken bir şey ki bu böyle biraz fıkra gibi, karşılıklı konuşma gibi veriliyor bazıları. Asla yapmaman gereken şey, birisi sormuş, miden tok iken yemek yeme. Zira tok iken yiyeceğin şeyi bir köpeğe atman senin için daha hayırlıdır. Hiç olmazsa aç bir canı doyurduğun için hayır kazanmış olursun, hayır etmiş olursun. Sakın miden tokken ikinci bir şeyi yeme. Buna ısrar edenlerle de arkadaş olma demiş hatta.
Bayramlarda geldi şimdi aklıma.
Evet, biz Allah aşkına bir tadına bak şeklinde biraz daha uzatıyoruz ama Lokman Hekim bu tür arkadaşlıkların insanın gönlünü hoş etmediğini söylüyor. Zaten bir takım tavsiyeleri de var. Gönlünü hoş edenlerle birlikte olduğu. Şalgamla ilgili epeyce bir farklı kaynakta tavsiyesi var. Herhalde o dönem belki Anadolu'da ve çevresinde diyelim çok üretilen bir sebze de olabilir. O dönemde bildiğiniz üzere bugün tükettiğimiz pek çok sebze ve meyve yok. Lokman Hekim şalgamı hararetle ve büyük bir gayretle tavsiye ediyor. Diyor ki senede bir defa yemeli. Hatta o da olmazsa, yani eğer yiyemiyorsan tarlasından geçmeli diye bir tavsiyesi var. Şalgamı o kadar övmüş. Bilmem, bugünlerde çok tüketilen bir şey değildir. Yine mesela kışın toprak altındaki sebzeleri, yazın ve ilkbaharda toprak üstündekileri yemeyi tavsiye ediyor ki son derece sağlıklı. Bugün evet, de evet, tavsiye evet. edilen şeyler arasında. Yatağında uyurken horoz öterse senin yolun kapanmış olur diyor. Yatağında uyurken seher vaktinde öteyen horozdan sakın daha aciz olma demiş. Yani
ondan önce uyan.
Evet, horozdan önce uyan. Horoz öterken ayakta durmalısın, yatağında olmamalısın diyor. Çok erken kalkmayı tavsiye ediyor. Yani gün doğarken.
Evet.
Yemekten sonra muhakkak yürümeyi tavsiye etmiş. Bir arşın bile olsa, yani çevirirsek aşağı yukarı bir metre bile olsa adım atmalısın. Sakın sofradan doğrudan yatağa geçme ya da yer sofrasında olduğunu düşünürseniz sofradan kalkmadan uykuya geçme gibi bir tavsiyesi var. Mutlaka ayağa kalk ve birkaç adım at. Bir yerde hastaya ne yedirelim, hastanın iyileşmesi için ne yedirelim diye sormuşlar. O da şöyle bir cevap vermiş. Hastaya özenli bakılmalıdır artık neye şahit olduysa. Acı söz yedirmeyin de ne yedirirseniz yedirin demiş.
Bu gerçekten çok kıymetli bir öğütmüş.
Buna benzer öğütleri çok var. Özellikle ahlakla ve hikmetle ilgili sözleri çok var. Kalbin katı olduğu halde sana hürmet etmesi için kendini Allah'tan korkar gibi göstermeye çalışma. Allah'a samimi ol diyor. Bu da çok ilginç. Yani bir cezadan korkmakla kendine sahteleşme, samimi ol, neysen o şekilde görünmekten çekinme, samimi bir sevgiyle yaklaş. Olmayacak şeyi olur sanma ve bunun için olur sanarak gün geçirme. Yani gün içerisinde endişelenmek, vesvesenin çok zararlı olduğunu söylemiş. Sakın cahille samimi olma, o yaptıklarını senin de tasvip ettiğini düşünmesin diyor. Yani bizde de vardır Anadolu'da, hani cahille sohbeti kesmek bizim ozanlarımızda da var ama asıl mesele Lokman Hekim'e göre kendi yaptıklarını senin de tasvip ettiğini düşünmesin. Bunların bir kısmı biraz önce de söylediğim gibi hekimlere de tavsiyeler. Dolayısıyla bir hekimin her toplumda her zaman saygınlığı yüksek. Özellikle o zamanlar hekimler aynı zamanda biraz kadı gibiler. Hukuken de bilgili oluyorlar. Dolayısıyla o hukuk bilgisi aynı zamanda kişinin toplumun genel geçerli görüşünün üstünde olduğu hissini çok desteklediği için hekimlerin kiminle arkadaşlık ettiği de önemli. O yüzden cahillerle sohbet edip oturmak bir hekime asla tavsiye yakışmaz. Edilmemiş. Sende olmayan bir fazilet ile halk seni methederse, tevazu göster, sakın mağrur olma demiş. Yine biraz önce bahsettiğimiz gibi, çünkü hekimlere büyük bir iltifat var. Ola ki sende şifalandırdığın için sende olmayan bir şifaya dair de bir iltifat gelebilir. Sakın mağrur olma, alçak gönüllülüğünü açıkça göster diye bir tavsiyesi var. Hasetçilerin 3 alameti vardır, bunlara uyanık ol demiş Lokman Hekim. Dostum dediğinin arkasından konuşur. Hatta diyor ki çekiştirir. Ama yine de yüzüne karşı güler yüz gösterir. Dostum dediği belaya uğrarsa sevinir. Eğer buna şahitsen bu kişi hasetçidir. Yolunun sana dönmesine müsaade etme diyor. Yani bıraktım dostluğu, böyle birinin böyle biriyle yolunun kesişmesine bile müsaade etme. Net bir biçimde. Günlük hayat için de medeniyet için de önerileri var. Hemen söyleyelim açık yüreklilikle, kadınlar konusunda Lokman Hekim'in hep bir soru işareti olmuş. Diyor ki kadınlar evinde eşinle sohbet ederken hep aklında bulundurmalısın. Kadın sözüyle senin aklını çelebilir. O yüzden çok güvenme. Hani bizim de bugün dil bilimde sıklıkla konuştuğumuz, teorilerini konuştuğumuz, yararlandığımız şeylerden biridir. Hep söylüyoruz, kadınların beyninde dil merkezi erkeklere göre daha gelişkin, daha hızlı dil öğreniyorlar. Lokman Hekim de bunu keşfetmiş aslında. Bir erkeğin, bir kadının ustaca bir şeyi ima ederek, ikna ederek dile getirebileceğini ve erkeğin bu konuda donanımlı olmadığını söylüyor. Hatta diyor ki işinle ilgili şeyleri, sırları evinde konuşma, işinin sırrını evde paylaşma, karının sözlerine kapılma diye açıkça tavsiyesi var. Yine günlük hayat ve medeniyetle ilgili hemen eşlerden devam edeyim. Çok eşliliğin tabii çok olduğu bir dönemde yaşıyor Lokman Hekim. Diyor ki hevesin olabilir, seni de cezbedebilir ama karından başkasıyla evlenme. Çocuklarına üzüntü bırakırsın ve ilelebet mahzun evlatların olur. Bugün çok eşliliğin yaygın olduğu ülkelerde eşlerin mahzunluğundan bahsetmemiş Lokman Hekim.
Çocuklardan bahsetmiş.
İlelebet mahzun evlatların olur bence, evet. Çok açıklamış durumu. Evet. Hiç tavsiye etmiyor. İlişkilerinde dengeli olmayı çok tavsiye etmiş insanlara ama özellikle servet konusunda söylediği bir şey var. Diyor ki başkasının servetini koruyacağım diye kendi servetini mahvetme. Senin malın infak edip kendin için takdim ettiğindir. Başkasının malı veresiye terk ettiğindir. Yani bir başkasının zenginliği için kendi kazancından, kendine yetecek olan maldan ya da gelirden vazgeçme kesinlikle. İyilik ancak kendine de bir şeyler yapabildiğinde yapabileceğin bir şeydir. Yani ben bu kadar fedakarane yürümemeliyim hayatta. Yine söylediği şeylerden biri, kendini korumalısın, kendini küçük düşürmemek kaydıyla herkese karşı nazik davran. Ama kendini de konumlandır, çünkü bir hekim olarak da konumlandırmalısın. Herkese de tavsiyesi bu. Bu ilginçtir. Sıkı dost olmak istediğin insanla önce kavga et ve ona kötü bir söz söyle. Eğer o sana yumuşaklıkla cevap verir, seni kırmamaya çalışırsa O insanın dostluğu dünyada az bulunur, onunla hemen dost olabilirsin. Ama sözlerine hemen kötülükle karşılık verirse o insandan kaç. O insan er geç senin için bir akrebe dönüşecektir.
İnanılmaz cümleler, hani sanki böyle birebir günümüze birilerine bir şey anlatmak, öğüt vermek, çocukları olur hani orada hekimlere diye dile getirmiş ama yalnız hekimlere değil tüm insanlığa aslında çok önemli cümleler de diye bırakmış.
Zamansız cümleler.
Çok teşekkür ediyoruz size de bu önemli katkıları dinleyicilerimizle buluşma fırsatı verdiğiniz için. Çünkü hani Lokman Hekim'in adını evet herkes duyar ama bu kadar kıymetli öğütleri olduğunu ben açıkçası bilmediğim noktalar çok fazla oldu ve bunları öğrenmiş olmaktan dolayı kendi adıma çok mutlu oldum. İnanıyorum ki dinleyicilerimiz de çok mutlu olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizimle birlikteydi. Bugün Lokman Hekim'i konuştuk. Hayatını, kişiliğini, fikirlerini biraz öğrendik ve en önemlisi zamanında hekimlere ama aslında tüm insanlığa öğüt olacak çok kıymetli cümleler bugün yüreklerimize işlendi. Elif Berna Kutluata'ya da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Onu daha yakından tanıma fırsatını bize sunduğu için ve böylelikle Hayatın Sesleri'nin de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Yarın görüşmek üzere, huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.